Kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz çıkış kitabının 25. bölümüne geldik. Bu bölümde Rabbin çadırının ne şekilde kurulması gerektiği ele alınmaktadır. Aynı zamanda İsrailoğullarının bu çadırın kurulması için neler vermeleri gerektiği bildirilir. Çıkış 25-30 bölümleri arasında Rabbin çadırı ile ilgili konular ele alınmaktadır. Bu bölümlerde Rab, tapınma çadırının nasıl kurulması gerektiğini açıklayan planları Musa'ya vermektedir. Yalnız tapınma çadırı değil, orada hizmet görecek olan kahinlerin giysileri de betimlenecektir. 25. bölümde talimatlar verilir ve sonraki bölümlerde çadırın kurulduğu, Rabbin görkeminin çadırı doldurduğu belirtilir. Tapınma çadırı İsrailoğullarının yaşamlarının merkezi olacaktır. Çünkü bu çadırda günahlı insan bir şekilde Tanrı'ya yaklaşabilecektir. Rab Musa'ya şöyle dedi: İsraillilere söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın. Çıkış 25, 1 ve 2. ayetler. Unutmayalım ki İsrailoğulları Mısır'daki kölelikten kurtulalı ancak 2-3 ay oldu. Yine de Rab onların Tanrı'ya armağan vermelerini istiyor. Daha sonra İsrailoğulları o kadar çok verecek ki Musa artık yeter, daha fazla vermeyin demek zorunda kalacaktır. Eşi görülmemiş bir şeydir bu. Bugün Rabbin topluluklarında bu şekilde verilseydi ne güzel olurdu değil mi? Ama ne yazık ki insanlar gönülden vermeyi bir türlü öğrenemediler. Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: altın, gümüş, tunç, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, kırmızı boyalı, koç derisi, yunus balığı derisi, akasya ağacı, kandil için zeytinyağı, mes yağı ile güzel kokulu buhur için baharat. Baş kahinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar. Çıkış 25-3-7 ayetler arası. Bu listeye bakarken hemen aklımıza bir soru gelir. Bu eşyaları nereden sağlayacaklardı? Hatırlarsanız çıkış kitabının 12. bölümünde İsrailoğulları Mısır'dan çıkmak üzereyken Mısırlılar onlara bazı altın gümüş gibi eşyalar vermişlerdi. Çıkış 12. bölümdeki olay bir çeşit soygun değil de bu halk Mısır'da 400 yıl kaldı ama en azından 200-250 yıl kölelik ettiler ve kendilerine hiçbir karşılık verilmedi. Yani bu insanlar köle olarak çalıştırılırken emeklerinin karşılığını almamışlar ve Mısır'dan çıkarken Mısırlılardan bu eşyaları istemişler ve Mısırlılar da istenileni onlara vermişti. İsrail Mısır'dan çıkarken beraberlerinde çok değerli eşyalarla çıkmışlardı. Bazı uzmanlara göre Rabbin tapınma çadırının kurulması için 5 milyon dolara yakın bir malzeme harcanmış. Tapınma çadırı taşınabilir türdendi. Çünkü çölde kolayca yolculuk edebilmeler için küçük ve hafif olması gerekiyordu. Ama çok değerli bir şeydi. Bu çadırın kuruluşunu, kullanılan malzemeleri daha sonra inceleyeceğiz. Çünkü ruhsal değerlerden söz edecektir bu çadır. 8. ayette şöyledir: aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Rab aralarında yaşamam için derken küçük bir çadırın onu sınırlayacağını sanmayalım. Rab insan eliyle yapılmış coğrafi açıdan sınırlayıcı hiçbir yere sığmaz. 1. Samuel kitabında şöyledir: kerüvler arasında taht kurmuş, her şeye egemen Rabbin antlaşma sandığını oradan getirdiler. Bundan başka eski antlaşmanın çeşitli yerlerinde Tanrı'nın kerüvler arasında taht kurduğunu okuyabiliriz. İsrail halkı Tanrı'nın yöneteceği bir ulus olarak seçilmişti. Yani onların öbür uluslar gibi bir kralları olmayacak, Rabbin kendisi onlara krallık edecekti. Her dinde insanlar nedense belli binaları kutsal ilan edip Tanrı'nın bu gibi binalarda barındığını sanırlar. Sınırsız Rab sınırlı bir kalıp içerisine sığdırılamaz. Bazıları belki söz gelimi kiliseye Rabbin evi diyorlar. Rab bir kilise binası içerisinde yaşamaz. Onun tahtı göklerdedir ve ancak insan yaşamında egemen olduğunu göstermek için simgesel açıdan bir yeri kendi kutsallığı ile özel şekilde ayırabilir. Mezmur yazarı: Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar, kerüvler arasında tahtına oturmuş, sarsılsın yeryüzü diyor. Kutsal kitap böyle yazdığına göre onun belli bir coğrafi yerde taht kurduğuna neden inanmayalım? Çünkü Rab insan eliyle yapılmış coğrafi bir yere sığmaz. Süleyman peygamber Tanrı için bir tapınak yapmayı düşünürken şöyle dedi: Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin ötelerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Rabbin tapınma çadırı da onun yaşadığı bir yerden ziyade hüküm sürdüğü bir yer olarak bilinmelidir. Tapınma çadırının ortasındaki antlaşma sandığı Rabbin taht kurduğu yerdi ama Rab sürekli orada yaşamıyordu çünkü o göklere ve göklerin ötelerine bile sığmıyor. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe göre tıpatıp uygun yapın diyor 9. ayette. İbranilerde Rabbin tapınma çadırı hakkında bazı bilgiler verilmektedir. İbraniler mektubuna göre yeryüzünde İsrailoğullarının çölde taşıdığı tapınma çadırının aslı gökte cennettedir. Yeryüzündeki çadır cennetteki asıl çadırın bir kopyasıydı. Öyleyse cennette gerçekten bir tapınma çadırı var mı? Rabbin sözü vardır derse vardır demektir. Bu sözleri harfi harfine anlıyorum. Rab cennette gerçekten bir tapınak olmadığını ve bunun simgesel bir betim olduğunu belirtmek isteseydi açık bir dille belirtirdi. İbraniler mektubunda şöyle yazar: göksel gerçeklerin yersel örnekleri bu tür sunularla arıtılmak zorundadır. Ama göksel olanlar bunlardan üstün sunuları gerektirir. Çünkü Mesih elle kurulan kutsal yere girmedi. Gerçek olanın simgesidir bunlar. Ama o bizim adımıza Tanrı'nın önünde şimdi görünmek için doğrudan doğruya göğe girdi. Şimdi Rab antlaşma sandığının nasıl yapılacağı konusunda talimatlar veriyor. Çadırın bir dış avlusu vardı. Uzunluğu 100 arşın ve eni 50 arşındı. Bir arşın ergin bir kişinin kolu uzunluğundaydı. Tapınma çadırının boyutlarını 30. bölümde ayrıntılı olarak görüyoruz. Buna göre dış avluda buhur sunağı ve bir de kazan vardı. Rabbin çadırı iki bölüme ayrılmıştı. Bir bölüm kutsal yer sayılırdı, öbür bölüm ise kutsalların kutsalı diye bilinirdi. Tapınma çadırının uzunluğu 30 arşın, genişliği ve yüksekliği ise 10 arşın idi. Kutsal yerin uzunluğu 20 arşın, eni 10 arşındı. Kutsalların kutsalı ise eni boyu 10 arşın bir yerdi. Kutsal yerde mobilya olarak bir masa vardı. Masanın üzerinde kutsal ekmek, altın şamdanlık ve buhur sunağı vardı. Kutsalların kutsalında ne vardı? Rabbin antlaşma sandığı ve onun üzerindeki merhamet kürsüsü. Dış avluda ise sadece iki parça eşya vardı. Tunç sunak ve kazan. Avlunun çevresi beyaz keten kumaş ile çevrilmişti. Evet, şimdi Rab antlaşma sandığının yapımına geldi ve şöyle talimat verdi. Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu 2,5 eni ve yüksekliği 1,5 arşın olsun. İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 4 altın halka döküp 4 ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. Çıkış 25-10-13 ayetler arası. Rabbin sandığı ve sandık üzerindeki merhamet kürsüsü insanların Rab'be yaklaşabilecekleri yerdi. Orada Rab İsrail oğullarıyla görüşecekti. Tapınma çadırının en kutsal yeriydi. Rab ilkin bu kutsal sandıktan söz eder. Sandığın yapılmasını buyurur. Yani Rabbin çadırına bakarken Tanrı'nın görüş açısından bakmaya teşvik ediliyoruz. Bu sandık kutsalların kutsalında Rabbin taht kurduğu yerdeydi. Çadıra insan açısından bakacak olsaydık önce dış avluya açılan kapıdan başlayıp önce avludaki eşyalara sonra çadırın içine ve en sonunda kutsalların kutsalına gelecektik. Rabbin çadırı öyle bir şekilde yapılacaktı ki çölde kolayca taşınabilecekti. Konakladıkları her yerde çadır kurulacak, başka bir yere gidecekleri zamanda çadır yıkılacaktı. Tapınma çadırı içindeki her eşyanın kulpları vardı. Neden? Kolayca taşınabilmesi için. Sandığın üst kısmını oluşturan ve merhamet kürsüsü diye bilinen eşya ayrı bir parça olarak taşınacaktı. Bu kapağın nasıl yapılacağı konusunda Rab şöyle dedi: saf altından bir bağışlanma kapağı yap. Boyu 2,5, eni 1,5 arşın olacak. Kapağın iki kenarına dövme altından birer keruv yap. Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara kapakla tek parça halinde yap. Çıkış 25-17-19 ayetler arası. Şimdi Rabbin vereceği talimata dikkat edelim. Keruvler yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek, yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. 20. ayet. Ne diyor burada? Keruvların yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa, yani merhamet kürsüsüne bakacaklar. Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy. Seninle orada antlaşma sandığının üstündeki keruvlar arasında kapağın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim. 21-22. ayetler. Sandık içi dışı altın ile kaplanmış bir eşya parçasıydı. Akasya ağacından yapıldığına göre hemen hemen hiç çürümeyecek türden bir eşyaydı. Bir açıdan Rab İsa Mesih'i hem insanlığını hem de tanrılığını çok iyi temsil eden bir eşyaydı. Rab İsa tümüyle insan ve aynı zamanda tümüyle tanrıydı dostum. Onun ilahi oluşu sandığı kaplayan altın ile temsil edilir. Tüm insanlığı ise akasya ağacıyla simgelenir. Antlaşma sandığına sadece tahtadan bir sandık olarak bakamayız. Çünkü sandığın öz malzemesi olan akasya odunu altın ile kaplıydı. Buna altın sandık diye değinmemiz daha uygun olur. İlginç olarak sandık saf altından yapılmadı. Çünkü tahta ve altın birlikte İsa Mesih'e işaret edecekti. Daha sonra göreceğiz ki antlaşma sandığı gibi tapınma çadırının birçok malzemesi ve eşyası simgelerle doludur. Antlaşma sandığı öz yapısında Mesih İsa'ya işaret ediyordu. Burada dikkatinize sunmak istediğim bir nokta vardır. Tahta ve altın birbirine karıştırılmadı. Yani tahta ve altın bileşiminden söz edilmiyor. Mesih İsa'nın yapısında da onun tanrılığı ile insanlığı birbirine karışmıyor. İsa hem tam insan hem de tam tanrıdır. İnsanlar onun tam ve iyi bir insan olduğunu kolayca kabul edebilirler ama tanrılığı konusunda oldukça sürçmeler oluyor. Oysa İsa'nın tanrı özünden tanrı olduğu İncil'de birçok yönlerden açıklanmaktadır. Gördüğümüz gibi çölde yapılan bir sandık bize insan mantığının kavrayamadığı gerçekleri anlatır. Yine görüyoruz ki kendini hikmetli sayan insanın bilgeliğini hiçe indirmek için Rab çok basit şeyleri kullanıyor. Bu basit kutu, bu sandık insanın anlayabileceği simgesel dille Tanrı'nın derin ve erişilemeyen bilgeliğinden, Rab İsa Mesih'in anlayışı aşan kişiliğinden söz ediyor. Sandığın içi de dışı da altın kaplıydı. İncil'den Kolosalılar mektubunda İsa hakkında şöyledir: Tanrı'nın kişiliği bütün doluluğuyla Mesih İsa'nın insan bedeni içinde konut kurmuştur. İsa'nın hayatına baktığımızda onu sadece harikalar ve mucizeler yaratan üstün bir insan olarak göremeyiz. Tanrı'nın kişiliği bütün doluluğuyla Mesih'in insan bedeni içinde konut kurmuştur. Bazıları İsa'yı Tanrı bilincinin en üstün aşamasını ermiş bir insan olarak görmekte. Bu da doğru değildir. Çünkü o Tanrı'dır. Tanrı olarak konuştu. Onun gerçekten Tanrı olduğunu belirten sözlerine bakarsak, şaşırtıcı bir dakiklik içinde bunu kerelerce belirttiğine tanık oluyoruz. İsa bir kez şöyle dedi: "Yüreğiniz sarsılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bunun yanı sıra bana da iman edin." Ne demek istediyse? Şunu: Tanrı'ya ya da bana iman etmek aynı şeydir. Tanrı'ya iman ediyorsanız bana da iman etmiş oluyorsunuz. Başka bir kez öğrencilerinden Filipus, Baba Tanrı'yı göstermesi için İsa'dan ricada bulununca İsa, "Ey Filipus, bunca vakit sizinle birlikte bulundum. Beni tanımadın mı? Beni görmüş olan Baba Tanrı'yı görmüştür." diye yanıt verdi. Evet, kesin olarak İsa kendisini Tanrı özünden Tanrı olarak tanıttı. İsa aynı zamanda tümüyle insandı. Bizim gibi o da bedenin yorgunluğunu hissetti. Samirya'da bir kuyu başında oturup dinlendiğini okuyabiliriz. O da bizim gibi uyudu, yemek yedi, içti, ağladı ve güldü. Tüm bunların ötesine gidip insan bedeninde işkence çekti ve öldü. Tüm bunlar insani özelliklerdir. Evet, antlaşma sandığının yapımında kullanılan tahtanın yanı sıra altında gerekliydi. Ancak birbirine karışmayan iki ayrı maddeydi bunlar. Tahtanın özelliği altın ile karışıp kaybolmadı, ne de altının özelliği tahta içerisinde kaybolup gitti. Buna benzer şekilde Mesih de hem insandı hem de Tanrı. Tanrısal özelliği insani yapısına karışıp kaybolmadı. Yaptıkları ya tamamen insani ya da tamamen ilahiydi. Antlaşma sandığı boş bir kutu değildi. İçinde üç şey vardı. Bunlar İbraniler kitabında sayılmaktadır. Şöyle yazar: günlük yakılan altın sunakla antlaşma sandığı orada dururdu. Baştan başa altın kaplı, antlaşma sandığının içinde manna saklanan altın testi, Harun'un filizlenen asası ve antlaşma levhaları vardı. Daha önce de demiş olduğum gibi bu eşyaların çoğu simgesel anlamları dile getirmektedir. Harun'un filizlenen asası İsa Mesih'in ölümden dirilişini ifade eder. Man, Mesih'in gökten inen yaşam ekmeği olduğunu dile getirir. Antlaşma levhaları ise yine İsa Mesih'in yeryüzündeyken onun tam olarak Rabbin yasasını yerine getiren tek kişi olduğunun ve onun hakkında verilen peygamberliklerin simgesidir. Değerli dostum, antlaşma levhaları Mesih'in kral oluşunu da betimler. Kral olarak doğdu, kral olarak yaşadı ve kral olarak öldü. Ölümden dirildiği zaman yine kral olarak dirildi. İleride Tanrı'nın belirlediği bir günde yine kral olarak yeryüzüne dönecektir. Rabbin tasarıları ve ereği sonsuzluğun içinde devam ederken, günümüzde de hiç aksamadan devam edip, ileride insanlık tarihinin son perdesine kadar hiç aksamadan devam edecek ve kralların kralının gelişiyle insanlık tarihi sona erecektir. O gelince bu dünya üzerinde en adil egemenliği kuracaktır. Altın testi içindeki man aynı zamanda Mesih'in bir peygamber olduğunu simgeler. Rab ise kesin olarak Tanrı için onun ağzı olarak konuştu. Elçi Yuhanna İsa'nın şu sözünü kaydetti: size önemle belirtirim ki dedi, gökten ekmeği Musa vermedi, size gökten gerçek ekmeği veren babamdır. İsa Mesih Tanrı'nın insanlığa gönderdiği mesajıdır. Orijinal Grekçe'de ona logos denir. Bunun anlamı söz oluyor. Tanrısal söz, sonsuz söz, Tanrı'nın sözü. Rab alfabe kullanmış olsaydı ise onun alfabesidir diyebilirdik. Çünkü o alfa ve omegadır. Alfabenin ilk harfi ve son harfi. Söylenmesi gereken her ne varsa İsa Mesih'te söylenmiştir. Çünkü o Tanrı sözüdür. Rab ise yeryüzüne geldikten sonra cennetten artık hiçbir ses çıkmadı. Çünkü Tanrı söylenmesi gereken her şeyi kendi oğlunda son olarak söylemiştir. Artık Tanrı'nın kendi sözüne ekleyecek hiçbir sözü yoktur. Çünkü söylenmesi gereken her şey tanrısal sözde söylendi. Mesih, Rabbin insanlığa son mektubu ise bu mektuba eklenecek ne bir dipnot ne de ek not vardır. Mesih'in kendisi Rabbin bize gönderdiği mektubudur. Bu mektupta Yüce Tanrı yüreğinde olanı bize dökmüştür. Harun'un filizlenen asası Rab İsa Mesih'in bizim baş kahinimiz olarak tamamladığı işten söz eder. Peygamber Tanrı ile insan arasında durur ve insana bakarak Tanrı'nın sözünü duyurur. Kahin ise Tanrı ile insan arasında durur ve Tanrı'ya bakarak insanın yakarışlarını duyurur. Kahin olarak ise kendisini sunakta sundu. Kahin olarak cennette Tanrı'nın huzuruna, kutsalların kutsalına geçti ve şimdi orada babanın sağında oturmuş, biz Mesih inanlılar için baş kahinimiz olarak şefaat etmektedir. İsa Mesih eşsizdir ve eşsiz şekilde ölümden dirildi. Dirilişiyle ona iman etmiş olanların da dirileceklerini gösterdi. Bizim Paskalya diye bildiğimiz ve Diriliş Bayramı adıyla kutlanan bayramda bile yeni yaşamı, dirilişi dile getiren zambaklar ve yumurtalar hiçbir şekilde Harun'un asasının çizebildiği resmi çizemez. Neden? Çünkü filizlenen asa kupkuru bir değnek parçasıydı. İçinde hayatın eseri bile olmayan kuru bir değnek filizlendi. İşte bu şekilde bizim ölü bedenlerimiz de bir gün Rabbin gücüyle dirilecektir. Evet, antlaşma sandığı Mesih'in hem peygamber, hem kahin, hem de kral olduğunu dile getirir. Elçi Yuhanna tanrısal söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlunun yüceliği olarak gördü diye yazarken, işte bu gerçekleri duyurmak istemiştir. antlaşma sandığının üzerindeki kapak merhamet kürsüsü diye bilinir. Bu sandığın kapağı olarak iş görürdü. Ama aynı zamanda ayrı bir görevi vardı. Tümüyle ayrı bir eşya parçası olarak taşınırdı. Her iki ucunda birer keruv vardı. Kapak tümüyle saf altından yapılmıştı. Keruvların kanatları birbirine değercesine kapak üzerine gölge salıyordu. Keruvların gözleri kapak üzerine, oraya dökülen kana bakıyordu. Daha sonraki kitaplarda göreceğimiz gibi başkahin kesilen kurbanın kanını bu kapak üzerine serpecektir. Bu kapağa merhamet kürsüsü adı bu yüzden verildi. Tanrı'nın merhametini gerektiren tek unsur kapak üzerine serpilen kandı. Bu yine sembolik şekilde Rab İsa Mesih'in bizim günahlarımız için kendi kanını akıtacağını, kendi kusursuz canını vereceğini dile getiriyordu. Kutsal Söz bize diyor ki Rab İsa Mesih çarmıhta ölüp de dirildikten sonra göğe çıktı ve kendi kanını Tanrı huzuruna, gerçek tapınma çadırına götürüp kutsalların kutsalında gösterdi. Çarmıh üzerindeki ölümünden sonra cennette kendi kanını kanıt olarak sundu. Bazıları bu kan meselesini bir türlü kabul edemiyorlar. Biraz ilkel değil mi diye soruyorlar. Elçi Petros şöyle yazar: çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. Mesih'in kanı, değerli kardeşim, altın ve gümüşten çok ama çok daha değerlidir. Cennette en değerli şey Mesih'in kanıdır. Senin benim için döktüğü kan. Bugün Mesih imanlısı, başkahinimiz Mesih'in döktüğü bu kan aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna girebilir. Bu kan aracılığıyla ona yaklaşabilir. İbraniler mektubunun yazarı şöyledir: göklerden geçen yüce bir başkahine, Tanrı oğlu İsa'ya sahip olduğumuzu göz önünde tutarak tanıklığımıza sımsıkı sarılalım. Çünkü başkahinimiz zayıflıklarımıza yakınlık duymayan bir başkahin değildir. Tersine her bakımdan bizim gibi günahla denenmiş ama günahsız kalmıştır. Onun için kayra tahtına tam güvenle yaklaşalım, öyle ki yardıma gereksinim duyulan dönemde acınılanlar olalım ve kayra bulalım. Sen ve ben Tanrı'ya gökte olan baş kahinimiz aracılığıyla yaklaşırız. Tanrı'nın sağında oturan, orada yaşayan Mesih'tir. Onun sayesinde kayrayla yardım bulabiliriz. Birçok Mesih imanlıları bu dünyadaki ruhsal savaşı tek başlarına başarmaya çalışırlar. Yaşamın özel noktalarını tek başlarına başarmaya çalışırlar. Dostum, sen ve ben bunu yapamayız. Gücümüz yetmez, yardıma ihtiyacımız var. Mesih'in bize sunduğu yardımı kabul etmeyiz. Mesih'te iş görüp onu ölülerden dirilten gücün Efes'teki imanlılarda da iş görmesi için Paulus onlar için dua etti. Bu gücün bugün Mesih imanlılarında çok azını görebiliriz. Onu imanla tutmalıyız. Çünkü Tanrı'nın sağında olan bir başkahinimiz vardır. Bu kutsal yerde iş gören başkahin kutsalların kutsalına girip kanı kayra oturağı üzerine döküp çıktı. Başkahinimiz Mesih sunuyu getirince Tanrı sağında oturmuş, bugüne kadar bizim için oradadır. Bizi kurtarmak için bu dünyada öldü. Bizi kurtarmış durumda tutmak için gökte yaşıyor. Onunla ilişkide kalmalıyız. Bugün ona koştun mu kardeşim? Evet, kutsalların kutsalında üç parça eşya vardı. Biri altından şamdanlık, ikincisi kutsal ekmeğin bulunduğu masa ve üçüncüsü de buhur sandığıydı. Kutsal yerde Rab'be tapınılacaktı. Altın şamdanlık İsa Mesih'i en kusursuz gösteren simgelerden biridir. Kutsal ekmek masası yine İsa'nın yaşam ekmeği olduğundan söz eder. Buhur sandığı ise duayı simgeler. Bugün Rab yüce savunucu, biz de onun aracılığıyla babaya dua ederiz. Kutsal ekmeğin bulunduğu masada 12 somun ekmek vardı. Önemlisi olan her somun İsrail'in birer ırkını simgelemekteydi. Rab onlara aynı seviyede davrandı. Rabbin Musa'ya verdiği talimatlar devam ediyor. Akasya ağacından bir masa yap, boyu 2, eni 1, yüksekliği 1,5 arşın olacak, 23. ayet. Masa sandığın aynı yüksekliğindedir. Masayı saf altından kapla, çevresini altın pervaz yap, 24. ayet. Ekmek yere düşmesin diye taç denen pervaz yapılması buyurulmuştur. Pervazın çevresine 4 parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir. Masa için 4 altın halka yap. 4 ayak üzerindeki 4 köşeye yerleştir. 25-26. ayetler. Bakınız yine altın halkalar takılıyor. Niçin? Masanın taşınabilmesi için. Masa için som altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunular için testiler, taslar yap. Kutsal ekmekleri sürekli olarak önüme masanın üzerine koyacaksın. 29-30. ayetler. Önce demiş olduğum gibi ekmek Mesih'i temsil eder. Kutsal ekmek için yapılan bu masada yine Mesih'e işaret eder. Kutsal ekmekler masası İsa Mesih hakkında bize birçok gerçekleri gösterir. İlkin diyebiliriz ki bu masa Mesih'teki kurtuluşu dile getirir. Matta'nın müjde yazısına göre Rab İsa bir şölenden söz etti. Bir kralın düğün şöleninden. Bu şölene davet edilen birçok kişi var ama bazıları gelmek istemiyorlar. Yani kralın davetiyesini reddediyorlar. Bunun üzerine kral davetiyeyi reddedenlere karşı çok sert davranır. Sonra davetiyesini yol kenarlarında orada buradaki insanlara gönderir. Gelip şölene katılmaları ve yiyip içmeleri için çağrı aldı bu insanlar. Bu benzetmenin anlamı bugün tüm insanlığa sunulan kurtuluştur. Kral Rab Tanrı'dır, İsa Mesih ise kralın oğlu. Fiziksel ihtiyaçlarımızın sağlanması için belli koşulların var olması gerektir. Bunları sağlayan Rab'dir. Rab'be bunun için şükreden ne kadar az insanlar var. İnsanın fiziksel ihtiyaçlarını bu şekilde sağlayan Tanrı, onun ruhsal ihtiyaçlarını sağlayamaz mı? Tabii ki sağlar. İşte bu sağlayış İsa Mesih'tedir ve tapınma çadırındaki kutsal ekmek masası ile temsil edilir bu. Odun nasıl toprağın ürünü ise Mesih de bakire bir kadından doğdu. Altın nasıl toprağın ürünü değilse Mesih'in tanrılığı da insandan değil ezelden beridir. Manna Mesih'in yaşam verdiğini betimler. Masadaki ekmek ise Mesih'in aldığımız yaşamı koruduğunu betimler. Manna alan kişi sonsuz yaşam elde eder. Ne var ki sonsuz yaşamı koruyabilmek, geliştirmek ve güç bulabilmek için özel bir gıdaya gerek var. Bizim yaşam ekmeğimiz olan Mesih bu ekmek aracılığıyla gösterilir. Mesih'in kullandığı başka bir resimde de onu görebiliriz. Bu ekmek öğütülmüş undan ama mayasız olarak yapılırdı. Leviler 24:5'te şöyle okuyoruz. Ve ince un alacaksın ve ondan iki pide pişireceksin. Bir pidede efanın onda ikisi olacak. Rab de şöyle dedi. Size önemle belirtirim. Yere düşüp de ölmeyen buğday tanesi tek başına kalır ama eğer ölürse bol ürün getirir. Rabbi Mesih işkence değirmeninde öğütülmüş oluyordu. İsa üzüntü içinde Yuhanna 12:27'de şöyle dedi. Şu anda yüreğim üzüntüyle sarsılıyor. Ne demeliyim? Ey baba beni bu durumdan kurtar mı? Ama ben bunun için gelmiş bulunuyorum. Yuhanna 12:31-32'de diyor ki elem ve yargının ateşine girdi. Bu dünyanın yargısı şimdidir. Bu dünyanın başkanı şimdi dışarı atılacaktır. Yerden yükseltildiğimde herkesi kendime çekeceğim. Canı çürümeye bırakılmadığı için Rabbi İsa Mesih yaşamın yeniliğiyle mezardan döndü. Diriliş yaşamını yaşıyor artık. Mesih imanlılar için sonsuz yaşamı koruyup geliştirsin diye sonsuz yaşam ekmeğidir. Mesih imanlısı yaşayan Mesih sayesinde beslenir. Bu Mesih Tanrı sağındadır. İsa Mesih yaşam ekmeği benim diyor. Bir varlık ne yerse onun sayesinde gelişir diyen eski bir atasözümüz var. Bugünkü sorun Mesih sayesinde beslenen çok az Mesih imanlısının olmasıdır. Gelişebilmek için onun sayesinde beslenmen gerekiyor. 2. Korintoslar 5:16'da Pavlos şöyle diyor. İşte onun için bundan böyle hiç kimseyi insan görüşüyle tanımıyoruz. Her ne kadar Mesih'i insan görüşüyle tanıdıysak da bundan böyle onu da bu görüşle tanımıyoruz. İnsan görüşüyle artık onu tanımıyoruz. Bugün de ondan beslenmemiz gerekir dostum. Yaşayan Mesih'tir. Ona bakarak da gelişmemiz gerekir. Şimdi altından şamdan konusuna geldik. Som altından bir şamdan yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. Şam'dan üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak. Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kolda aynı olacak. Her şeyi dağda sana gösterilen örneğe göre yapmaya özen göster diyor çıkış 25, 31, 33 ve 40. ayetlerde. Şam'dan belki de değerli dostum kutsal kitapta İsa Mesih'i simgeleyen en güzel örneklerden biridir. Onu katkısız, som altın olarak betimler ve onun yani İsa'nın ilahi oluşundan söz eder. Tapınış ışıkta yürümeye bağlıdır. Tanrı'ya tapabilmek için ışıkta yürümelisin. Işık Mesih'tir. Kutsal yerdeki Şam'dan onu simgeliyor. Dünyasal ışık istediğin zaman tapınaktan çıkman gerekirdi. Şam'danın ışığında yürümek istediği zaman tapınağa girmen gerekirdi. Yuhanna 1.9 bize şöyle diyor. Rab İsa Mesih dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışıktır. İnsanlara bol bol sözleriyle öğüt veren kişilerle karşılaşırız. Felsefe ve boş aldatıcılar aracılığıyla aldatıldığımız söylenir bize. Paulus'un sözlerini dinle. Dikkat edin hiç kimse sizi felsefeyle, insansal törelerle beslenen temelsiz laflarla tutsak etmesin. Dünyanın ilkel öğeleriyle desteklenen, Mesih'ten esinlenmeyen görüşlerdir bunlar. Mesih ise bilgisiz sözlerle öğüdü karalayan bir felsefeci değildi. Tanrı'nın oğluydu. Onda hiç karanlık yoktur. Badem çiçeği değerli dostum Harun'un filizleyen değneğine benzer. Bununla Harun'un Korah tarafından şüphelenen görevi teyit edildi, onaylandı. Aynı şekilde ölülerden dirilişiyle İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğu onaylandı. Başkahinliği yerleştirildi. Diriliş onu Tanrı'nın oğlu kılmadı çünkü o ezelden beri Tanrı oğluydu. Diriliş bu gerçeği onayladı. Harun Tanrı tarafından atanan başkahindi. Ve ölü badem çiçeğinin dirilişi aracılığıyla bu düzen onaylandı. Aynı şekilde Mesih'in ölülerden dirilişi onun kahinliğini onayladı. Bizim başkahinimiz Mesih'tir. İnsan olup bedensel doğamızı paylaştı. Her bakımdan bizim gibi günahla denendi ama hiçbir günah işlemedi. Kahinliğinin ilk temeli Tanrı olmasıdır. Kahin, İnsanı Tanrı önünde temsil etmektedir. İnsan bedenine bürünen Tanrı olan Mesih artık insanı temsil eden Tanrı insandır. Beni tanıyan ve anlayan biri var gökte kardeşim. Bana yardım etme yetkisi var onda. Onu Tanrı oğlu gösteren diriliş aynı şekilde kahinliğini de göstermektedir. Şam'dan için ölçek verilmiyor. İlginçtir. Neden? Çünkü dostum Tanrılığı ölçemezsin. Tanrı oğlu olarak onu ölçemezsin, kavrayamazsın. İnsan düzeyinin, mantığının ötesindedir o. Tapınma çadırındaki Şam'dan çadır içinde çevreye ışık saçacaktı. Çadır tapınma yeriydi. Şam'dan ışık verecek olan mumların ya da kandillerin rahatça yerleştirilebileceği bir şeydi. Işık saçan kandiller Şam'danın güzelliğine güzellik katacaktı. Kandillerin yanmasını sağlayan yakıt bir çeşit yağ idi. Ya kutsal kitapta kutsal ruhun en belirgin simgesidir. Mesih kutsal ruh hakkında şöyle dedi. Babanın adımla göndereceği avutucu kutsal ruh size her şeyi öğretecek ve tüm söylediklerimi anımsatacaktır. Biz kardeşim Rabbin sözünü bu şekilde çalışırken kutsal ruh bize o derin gerçekleri öğretecektir. Yeter ki biz öğrenmeye hazır olalım. Zaten İsa'yı bize Tanrı'nın oğlu olarak açıklayan yine kutsal ruhtur. Evet, Tanrı özünden çıkıp dünyamıza gelen ve biz günahlılar için kusursuz canını veren, feda eden ve şimdi gökte bizi savunan Tanrı oğludur. İşte bunun için hamd etmeliyiz, sevinmeliyiz. Kutsal ekmek masası da Rabbin sofrasını simgeler değerli dostum.